Kitabın adı Hayat, Dürbünümde 40 Sene, yazarı Ayşe Kulin, 23. Ayrım. Ne olacak bu memleketin hali? 1959 yazında her zamanki gibi yine Fenerbahçe'deki evimize ilk önce anneannem, Hacer ve ben taşındık. Annem Ankara'dan biz eve iyice yerleştikten sonra gelecekti. Eve yerleşmek demek, Narmanlı'daki buzdolabı, radyo, ocak gibi büyük boy, çatal, bıçak, tabak, tencere, tava gibi ıvır zıvır ev eşyalarının Fenerbahçe'deki eve götürülmesi demekti. 2 yıl önce eve ilk taşındığımızda adadaki konaktan getirilmiş olan koltuk, kanepe, masa, yatak gibi demirbaş eşyalar yazlıkta bırakılıyor, diğerleri yaz başı ve yaz sonunda bizimle birlikte gidip geliyordu. Hiç kimsenin aklına bu eşyalardan ikişer set almak gelmiyordu diyemeyeceğim, buzdolaplarını radyoları çiftleştirecek para orta sınıfta yoktu. Babam eskisi gibi muntazam mektup yazmıyordu bana o yaz. Çok sıkıntıda olduğunu hissediyordum. Hep rüyamda görüyordum babamı. Bir dağı aşmaya çalışıyordu kan ter içinde. Anneanneme soruyordum, vatan cephesi baskısı kalktı mı üzerinden diye. Anneannem hükümete İstanbul'u delik deşik ettiler diye eskisi gibi yüklenmiyordu. Açılan çukurlar kapanmaya, geniş caddeler ortaya çıkmaya başlamıştı ama bu kez şikayet için başka nedenleri vardı. Lafına Menderes'e kızarak değil, senin baban diye başlarsa vaziyetin bizim için parlak olmadığını hemen anlıyordum. Senin baban laf dinler mi? Açmadı bir vatan cephesi ocağı. Hep beraber çekiyoruz ceremesini işte. Bu babamın başının hala dertte, annemin hala tedirgin, anneannemin apartmanının ise ipotek edilmiş olduğunu açık eden çok açılımlı bir cümleydi. Bana böyle bir yem attıktan sonra anneannem dudaklarına kilit vuruyor, hiçbir sorumu yanıtlamıyordu. Babam da ara sıra yolladığı mektuplarda bana sadece güneşin altında çok kalmamam, her hafta değişik bir kitap okumam, anneannemle iyi geçinmem gibi tembihlerle yetiniyordu. Oysa ben ne kadar hazırdım üzerime düşen bir şey varsa hemen yapmaya. İş sıkıntılarının devam ettiği günlerde Fenerbahçe'de geçirdiği ender hafta sonlarının birinde yine babamı çok düşünceli görmüş. Baba, ben büyüdüm artık. Dertlerini benimle paylaşabilirsin. Sana bir faydam dokunamasa da kalbim seninle beraber olur, yükünü hafifletirim demiştim. Maço, Allah'a şükür bir derdim yok, sağlığım yerinde, çalışma gücüm, çok sevdiğim bir eşim ve bir kızım var, daha ne olsun demişti. Param da olsun diye düşünenler var, param da var bize yetecek kadar. Şu vatan cephesini açsaymışsın daha da çok paran olabilirmiş diyorlar. Hayat kızım hep tercihler sunar insana. Doğrudur, açsaydım evlerin inşaatını çabucak bitirir, zengin olurdum. Zengin ama kendine saygısı olmayan biri olmayı, zengin olmayan ama başı dik biri olmaya tercih ettim. İyi yaptın baba dedim. Paramız olsaydı en çok ne yapmak isterdin? Seninle yurt dışı gezisi yapmak. Almanya'da öğrenciyken yaşadığın evi, gittiğin üniversiteyi görmek isterdim. Ona imkan yok Maço. Berlin demir perde gerisinde kaldı. Ama sana söz veriyorum. Elime para geçtiğinde seninle bir yurt dışı gezisi yapacağız. Annenle balayımızda gittiğimiz Roma'ya, bu kez de kızımızla gideriz. Belki Venedik, Paris. Baba, annem bütün bunları gezdi seninle. Bir daha görmek ister mi? O Londra'ya gitmek ister, ben biliyorum. Annen üçümüzün birlikte yapacağı bir seyahati her yere tercih eder Maço dedi babam. Şimdi bu konuyu değiştirelim ve sen bana bir şeyi açıkla. Şu Güven denen çocuk nasıl biri? Anladığım kadarıyla pek sık dolanıyormuş bizim evin etrafında. Ah annem! Güven, Bülent Osman'ın oğlu. Babasını tanıyorsun. Annesi de annemin kolejden arkadaşı Vediye Hanım. Güven, Robert Koleji bitirdi. Ankara'da hukuk fakültesine gidiyor. Ankara'da yaşayan çocuğun Fenerbahçe'de işine. Baba, sen de Ankara'da yaşamıyor musun? İşte buradasın şimdi. Bana laf yetiştirme Ayşe. Ortalıkta ne Güven'le ne de bir başkasıyla dolanmanı istemiyorum. Baba, herkesin bir arkadaşı var. O benim arkadaşım. O benim. Ben kızımın sokaklarda erkek arkadaşlarıyla gezmesini istemiyorum. İşte bu cümle tamamen annemin cümlesiydi. Tek farkı şu anda babamın sesiyle dillendiriliyor olmasıydı. Nerelerde gezebilirim o halde madem sokaklar yasak? Babam hayretler içinde baktı. Hiçbir yerde dedi. Babam makul bir insandı. Duygularının aklının önüne geçmesine müsaade etmezdi. Ona benim yaşımda her kızın bir arkadaşı var. Bu çağda artık çok doğal bir şey. Buna izin vermezseniz ya çok mutsuz olur ya da yalana başvururum demek istedim. Beni yalana yönlendiriyorsunuz. Oysa ben size karşı hep dürüst olmak istiyorum. Ne olur buna fırsat verin desem belki de anlardı ama diyemedim. Kozumu yine her zaman olduğu gibi annemle paylaşacaktım. Annemin tedbirli olmak adına fol yok, yumurta yokken beni babama azarlatması tipik bir Reşat Bey'in kızları sendromuydu. Bahçeye çıktım, çardağın altında kahvesini içen annemin yanına gittim. Evde oturup senin seçeceğin bir hariciyeciyle bunu ağzımı büzerek annemin ses tonuyla söyledim. Evleneyim istiyor idiysen niye beni koleje yolladın diye sordum. Ne demek bu şimdi? Beni babama şikayet etmişsin anne. Ha şu mesele. Aynen. Ben de kolejliyim unuttun mu? Ama beni çaylara babam götürürdü, sonra gelir kapıdan alırdı. O 25 yıl önceydi. Madem böyle davranacaktın anne, beni dizinin dibinde tutup iki kapı ötendeki biçki dikiş yurduna yollasaydın koleje değil. Yolladığıma yavaş yavaş pişmanlık duymaya başlıyorum zaten. Endişelenme. 18 yaşına girince gideceğim. Nereye? Nereye olursa. Elimle uzaklara işareti yapmak üzere döndüm. Babam tam arkamda duruyordu. Kuşaklar arası savaş bizim evde o gün resmen başladı. Görüşmemi istemedikleri Güven büsbütün kıymete bindi. Sigarayı bir kere daha denedim ama netice yine ucu yanık kibritlerdi. Vazgeçtim. Akşam yemeklerinde surat astım. Yemeklerden sonra hemen odama kapandım ve okullar açılır açılmaz benim gibi ev eziyeti çeken İffet'e kavuşunca bir protesto eyleminde bulunmaya karar verdim. Derslerin erken bittiği bir gün her zamanki gibi platoya yürüdük. Platonun ucundaki meilden hızla bayır aşağı koştuk. Sonra yavaş yavaş ve etrafı kollayarak ağaçların altından yürüyüp duvardan atladık. Bir sokağa indik. O sokaktan bu sokağa geçe geçe kendimizi Arnavutköy'ün sahilinde bulduk. Bebeğe kadar yürüdük. Öz sütte oturup cebimizdeki para iki çaya yetmediği için bir bardak çay ısmarlayıp birlikte içtik. Geldiğimiz yolu bir daha bulamayacağımız için okula mecburen kapıdan giriş yaptık. Gayet doğal davranmaya çalışarak kapıdaki bekçiyi selamladık, yokuşu tırmandık, üst bahçedeki kulübenin bekçisiyle göz göze gelmemeye dikkat ederek çok önemli bir şey konuşuyormuşuz gibi mırıl mırıl kafa kafaya adamın önünden yürüyüp geçtik. Böylece okuldan kaçmış olduk. Eğer yakalansaydık, öz sütte bir çayı paylaşmak uğruna okuldan atılmanın pek aptalca bir iş olabileceğini konuştuk aramızda ve korktuk. Yakalansaydık, herhalde Mrs. Hanson'ın karşısına geçip karılarını aldatan adamların "Karım beni anlamıyor" klişesi gibi "Ailelerimiz bizi anlamıyor, o yüzden kaçtık" açıklaması yapardık diye biraz da güldük. 1959 öğrenim yılında junior öğrencileriyken İffet, Rengi Gül ve ben Sej halde 3 kişilik odada kalıyorduk. Aslında odamız 2 kişilikli demek daha doğru olur. Çünkü Rengi Gül bir hafta varsa 2 hafta yoktu. Olduğu zamanlarda bir hastalık bahane edip revire iniyor, ders saatlerini revirde geçiriyordu. Müdüriyet İstanbul dışında ayrı ayrı şehirlerde yaşayan anne ve babasını kızlarının durumunu konuşmak için birçok kere okula çağırmıştı ama gelen olmamıştı. Son döneme Rengi Gül hiç gelmedi. Her gece yatağında hıçkırıklarla ağlamasına neden olan sevgilisiyle değil, başka biriyle evlendiğini duyduk. Junior senemizde Rengin Pakel ve Ayla Seren geçti gibi evlenerek aramızdan ayrılan başka arkadaşlarımız da oldu. Dişlerini sıksalar da diplomaları alsalardı keşke diye düşünmüştüm. Sanki bir diploma hayatlarında çok mühim bir değişiklik yapacakmış gibi. Her ikisinin de şansı çok yaver gitti. Bir diplomaya hiç ihtiyaç duymadılar. Aramızdan ilk uçan kuş ise orta biri bitirdiğimiz yıl Eskişehir'in kanatlı ailesine gelin giden Mine'ydi. Rengi Gül gidince o da tamamen İffet'le bana kalmıştı. Yatağının üzerine renkli bir örtü serdik, üzerine yastıklar attık ve boş yatağı bir divan gibi kullandık. Böylece diğer odalara göre bir ayrıcalığımız dahi oldu. İffet'le ayrıcalığımız o yıl sadece odamızla ilgili değildi. Seçmeli derslerde her ikimiz de siyaset bilimi dersini seçmiş ve çok özel bir hocaya düşmüştük. Doktor Suna Kiliye. Bir hocanın bir öğrencinin hayatına getirebileceği açılımların canlı göstergesiydi hem Suna Kili hem de öğrettiği dersin konusu. Siyasi bilimcimizin evindeki birikim dışında ilk kez bir başka elde yoğrulmaya başlaması bize bir dünya görüşü, bir duruş, bir felsefi yaklaşım vermişti. Doktor Kili bizde yaptığı etkinin farkında mıydı hiç bilmiyorum ama İffet'le ben onun derslerine 40 derece ateşle yatıyor da olsak gidecek gücü bulabilecek kadar düşkündük. Faşizm, komünizm, liberalizm birer sözcük olmaktan çıkıp ete kemiğe bürünüyordu. Değişik siyasi akımların hayatımıza getireceği yaşam tarzlarını ilk kez idrak ediyorduk. Sanırım birer demokrasi tutkununa o yılın ortalarında dönüştük. Dünyada ve kendi ülkemizde neler olup bitiyor? Bu kez derinden ilgilenmeye başladık. Her ikimiz de Ankara'da büyümüş çocuklar olarak zaten siyaset mikrobuyla şerbetlenmiştik ama artık bilinçlenmiş olarak ilgilenecektik siyasetle. Böyle düşünüyorduk. Ne acıdır ki tam da o sıralarda kötü bir sınav veriyordu hükümet. Demokrat Parti, özgürlük ve demokrasi vaadiyle gelmiş, iktidarının ilk yıllarında özellikle basın yasalarında bazı iyileştirmeler yapmıştı. Bir bahar havası estirmişti memlekette. Ama ikinci kez ezici çoğunlukla kazandıkları 1954 seçiminden beri vaat ettiklerinin tam tersini yapmaya başlamışlardı. İktidarı öven gazetelere çeşitli menfaatler sağlanırken eleştiren gazetelerin maddi imkanları daraltılıyor, boğazları sıkılıyordu. Resmi ilan yoluyla bir sürü satışsız gazete piyasaya sürülür olmuştu. Kağıt ve döviz tahsisleri, resmi ilanlar, kamu bankalarının kredileri ancak iktidar yanlısı gazetelere yarıyordu. Devletin radyosu tamamen hükümetin emri altına girmişti. 1954 seçimlerinde Kırşehir, Osman Bölükbaşı'nın kurduğu partiye oy vermişti. Hemen Kırşehir Kanunu diye anılan yeni bir kanun çıkarılarak Kırşehir ilden ilçeye dönüştürülmüş, Demokrat Parti oylarının çok olduğu Nevşehir ise il yapılmıştı. Hükümet çıkardığı bir kanunla yüksek yargıçları ve üniversite profesörlerini gördüğü lüzum üzerine işten uzaklaştırma yetkisini kuşanmış, İstediği zaman memurlara bir süre için işten el çektirtecek veya emekli edebilecek bir kanun çıkartmıştı. Muhalefet partilerinin seçim propagandası, halkın toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapması gibi pek çok şey yasaklanıyordu. Bütün bu olanları heyecanla izliyor, bileniyordum. Anneanneme hafta içinde aldığı gazeteleri benim için biriktirmesini söylemiştim. Hafta sonları eve çıktığımda birikmiş gazeteleri okuyordum saatlerce. Bu arada başbakanla ilgili eğlenceli dedikodulara da kulak kabartmıyor değildim. Başbakanımız çapkındı. Güzel kadınlara dayanamıyordu. Bir sopranoyla, bir sosyete güzeliyle, bir yazarla yaşadığı aşk ilişkileri kulaktan kulağa dolaşıyordu. Yazar sevgili, önemli bir görevde bulunan eşiyle Nişantaşı'nda oturduğu için başbakan İstanbul'u ziyaretinde bu semti şereflendirmeden geri gitmiyordu. Semt sakinleri de geç saatlere kadar pencere önlerinde nöbete duruyorlardı. Öyle günlerde bizim apartmanın tüm katlarında dedikodu kazanı fokur fokur kaynıyordu ama devir başkaydı. Başbakanın aşk ilişkileri ima yoluyla geçiştiriliyor, basında ayağa düşmüyordu o yıllarda. Anneannem bana bu konuda bildiklerini aktardıktan sonra gazete okuyacağına, derslerini çalışsana diyordu. Bu da ders, siyaset ödevini yapıyorum diye atıyordum anneanneme. Doktor Kili'nin bizden gazete okumamızı istediği filan yoktu elbette. Ne siyaseti kızım? Bulaşayım demez siyasete diyordu anneannem. Bu memlekette siyasete bulaşanın kafası gider. Gülüyordum anneanneme. Hangi devirde yaşıyoruz ilahi ihtiyar diye düşünüyordum. Gazeteleri okuduktan sonra bir uzun mektup babama, bir uzun mektup da güvene yazıyor, Teşvikiye'deki postaneden Ankara'ya postalıyordum mektupları. Babama Doktor Kili'nin derslerinde öğrendiklerimden, güvene günlük yaşantımdan haberler veriyordum. Babamla mektuplaşmalarımız, sohbetlerimize hiç benzemezdi. Babamın konuşmaları renkli, eğlenceli ve çeşitliydi. Ayaklı ansiklopediye benzettiğim babamın birbirinden ilginç anılarını heyecanla dinler, eğlenir, istifade ederdim. Benimle arkadaşıymışım gibi konuşur, anlatacaklarımı da duymak isterdi. Mektupları ise tam tersine kuru ve nasihat doluydu. Üniversitelerde Demokrat Parti karşıtı gösteriler başlayıp gençler sokaklara dökülünce babamın mektuplarına bir hayatiyet geldi. Bana bu yürüyüşlere asla katılmamam için yine nasihat ediyordu ama artık memleket meseleleri üzerine yazışırken babamın mektuplarının benimle sohbet zeminine kaydığını görüyor, seviniyordum. Ankara'daki siyasi havadan üretime başlayan Tortum Hidroelektrik Santrali'den, hizmete giren Hirfanlı Barajı'ndan söz ediyordu. Hirfanlı Barajı'nın açılışına katılmıştı mesela. Öğlen yemeğinde başbakan yemek odasından çıkmadan önce yemekleri bittiği için kalkıp giden mühendisleri çok ayıplamıştı. O günahı kadar sevmediğini bildiğim başbakanı sırf devletinin başbakanı olduğu için yemeğini bitirene kadar tek başına kaldığı masasında oturup beklemişti. Saygısı Menderes'in şahsına değil makamınaydı. Sevmek, sevmemek, beğenmek, beğenmemek, oy vermek, vermemek ayrı bir şeydi. Ama başbakanlardan hademelere kadar hiç kimseye saygısızlık edilmemesi gerektiğine inanırdı babam. Menderes'e karşı tepkilerin giderek arttığı günlerden birinde Doktor Kili sınıfa girdi, yerine oturdu, kitaplarımızda açmamız gereken sayfayı söyledi. Sınıftaki 9 öğrenci kitaplarımızı açtık, bekledik. Bugünkü konumuz liberalizm çocuklar dedi hocamız. Şimdi size demokrasinin lafını bitiremeden sustu, yutkundu, yeniden konuşmaya başlamadan önce bir süre bekledi, konuştuğunda sesi titriyordu. Tahkikat komisyonu gibi bir komisyonun var olduğu bir ülkede sizlere demokrasiden söz etmek, affedersiniz çocuklar, affedersiniz. Suna Kili, bu gencecik hocamızın gözleri yaşla dolu ayağa kalktı. Bugünün ders konusunu anlatmayı başaramayacağım. Siz kendiniz kitabınızı içinizden okuyun sessizce, dedi ve ayağa kalkıp sınıftan çıktı. Hiçbirimizden çıt çıkmıyordu. Bir süre kitaplarımız önümüzde açık sessizce oturduk. Sonra içimizden biri neden böyle yaptı diye sordu. Liberalizmin L'sinin bulunmadığı bir memlekette bize liberalizmi anlatmayı içine sindiremedi de ondan, dedi bir başkası. Kimimiz düşünceli, kimimiz de hiç oralı olmayarak sınıfı boşalttık. Ben hafta sonunda sınıfta yaşadığımız olayı babama yazmaya karar verdim. İffet'le yan yana, yüzümüzde kederli ifadelerle platoya yürüdük. Yaşıtlarımız sevgililerine dair dedikodu yaparlarken biz memleketin halini konuştuk. Ne olacaktı bu memleketin hali? 23. ayrımın sonu. Sayfa 202. Devamı 24. ayrımda.